Bir genç kızın gizli defteri İpek Ongun sayfa 194. Sonra odasına gidip çantasını hazırladı. 6:30 otobüsüyle İzmir'e dönecekti. Bizim çocuklar kalktılar. Bir ben kaldım. Cüneyt'i otobüse ben götürmek istiyordum. Onlar gitti. Cüneyt hazırlandı. Halasıyla vedalaştı ve çıktık. İçimi nasıl bir hüzün bastı anlatamam. Yolda susup kalmışım. Neyin var deyince gözlerim doluverdi. Serra yapma ne olursun dedi Cüneyt. Böyle ağlayınca kendimden nefret ediyorum ama kendimi tutamıyorum işte. 2 günle de çabuk geçmişti. Onunla doğru dürüst konuşamamıştık üstelik. Keşke diye geçirdim içimden. Keşke arkadaşları hiç karıştırmasaydım da baş başa bol bol konuşsaydık. Zaten ne kadarcık vakit vardı. O ise beni teselli etmeye çalışıyordu. Zaten işi gücü beni teselli etmek garibimin. Bak dedi. Yarı yıl tatilinde de geleceğim. Sonra sen de baharda gelirsin. Annem izin vermez ki. Sırmalar İzmir'de. Niye vermesin dedi. Doğru ya. Teyzem İzmir'de olduğuna göre kim bilir. Belki de bırakırdı. Bir umut ışığı doğmuştu ama yine de üzgündüm. Terminalde taksiden indik. Otobüs gelmiş yolcuları bekliyordu. El çantasını bagaja verdik. Haydi beni bekleme git dedi Cüneyt. Kesinlikle olmaz. Sen gidene dek kalacağım dedim. İnat dedi. Ayaküstü abuk sabuk şeylerden söz üretmeye çalıştık. Ben kimseye belli etmeden gözlerimi kuruladım. Bir de herkesin ortasında rezil olmanın alemi yok. Sonunda otobüs şoförü İzmir yolcuları kalmasın diye seslenince bir kez daha gözlerim yanarak doldu. Cüneyt eğilip yanağımdan öptü. Haydi Serra, yarı yıl tatilinde görüşmek üzere dedi ve ekledi. Gider gitmez sana yazacağım. Başımı sallayıp duruyordum. Sesim çatlayacak diye korkumdan tek söz etmeden. Tam içeri girerken tekrar bana doğru uzandı ve yaptığın her şey için çok çok teşekkür ederim. Ankara'daki günler çok güzeldi diye seslendi. Sahi mi? Gerçekten dedi ve şoförün sabırsız bakışları arasında otobüse bindi. Otobüs hareket ettiğinde hala bana el sallıyordu. Tabii ben de ona. Otobüs yok olana dek arkasından baktım. Sonra yine gözyaşlarımı tutarak durağa yetişip ilk geçen otobüse atlayıp evin yolunu tuttum. Hüznüm öylesine keskindi ki içim acıyordu adeta. Yani gelmesi iyi mi oldu, daha mı kötü bilemiyorum. Bu duygular içinde yatıp uyudum o gece. Bu akşam az önce telefon çaldı. Arayan Cüneyt'ti. Nasıl sevindim, nasıl sevindim anlatamam. Yolculuğu iyi geçmiş. Yanındaki adam ara ara horluyormuş ama o yine de uyumayı becermiş. Bunu öyle komik anlatıyordu ki telefonun başında 2 saat güldüm. Yine bana ve anneme tüm yaptıklarımız için teşekkür etti. Sahi ne yaptık? Ama sesini duyunca öyle sevindim ki dün onu yitirmişim gibi hissediyordum. Oysa bugün telefonda sesini duyunca sanki onu yeniden buldum ve bir sonraki buluşmamızı beklemeye koyuldum. Her son yeni bir başlangıcın habercisidir gibi bir sözü vardır annemin. Herhalde böyle durumlar için söylenmiş olsa gerek. Sana mektup yazdım, yarın postalayacağım dedi. Ben de şimdi günlüğümü bitirir bitirmez ona yazacağım. İşte doğum günümün son bölümü de böylece kutlandı. Ay az kaldı en önemlisini unutuyordum. Cüneyt armağan olarak bana kalp biçimde bir anahtarlık getirmiş. Lay lay lom. İnanamıyorum. Demek artık ben tam 16 yaşındayım. Öyle büyük bir yaş gibi geliyor ki sanki bu ben değilim. Yeni yaşımı çok güzel kutladık bu yıl. Umarım tüm yılım böyle geçer. 22 Aralık 1989. Bugün Ayşegül bize geldi. Onunla yine uzun uzun Cüneyt konuştuk. Ayşegül Cüneyt'i çok beğenmiş. Ötekiler de beğenmişler. Tabii bunu söyleyen kızlar. Burak Ahmet'in ağzından kolay kolay laf çıkmaz. Ama bir şey demediklerine göre onlar da beğendiler. Sevgili arkadaşlarımın Cüneyt'i beğenmesi benim için önemli. Babam seyahatten dönünce beni aradı ve geçen hafta sonu nihayet buluşabildik. Beni almak için eve geldi. Annem daha çıkmamıştı. Onu buyur etti ve bir kahve bile yaptı. Üçümüz bir süre oturup tıpkı eski günlerde olduğu gibi oradan buradan konuştuk. Yine de havada bir gerginlik vardı. Babam sürekli benimle bunca zamandır buluşmamasının nedenlerini anlatıyordu. Önce İzmir'e gitmem gerekti bir toplantı için. Sonra da İstanbul'da bir konferansa katıldım. Bu arada da sınavlar vardı deyip duruyordu. Kendini suçlu hissediyordu anlaşılan. Huyum batsın. Yine acıyı verdim babama. Annemse tabii tabii diyerek dinliyordu onun sözlerini. Sonunda zaten biz de Serra ile koşturup duruyorduk diye babamı susturdu. İşte böyle zoraki konuşmalardan sonra anneme veda edip çıktık. Önce bir sinemaya gittik. Sinemalarda olmasa ne yapacağız bilmem. Dışarı çıktığımızda hafif hafif kar atıştırıyordu. Hava iyice soğumuştu. Ben akşam yemeğini yine bir lokantada yiyeceğimizi düşünürken babam arkadaşlarının bizi akşam yemeğine davet ettiklerini söyledi. Önce onun evine uğrayıp orada biraz oyalanacaktık, sonra da yemeğe gidecektik. Hem de yeni evimi görmüş olursun Serra dedi babam azıcık buruk bir gülümsemeyle. Çankaya'da küçücük bir evdi bu. Bir yatak odası, bir salon. Küçükmüş baba dedim. Bana ihtip de artıyor bile dedi. Evde pek bir eşya da yoktu. Tabii koltuklar, masa filan vardı da Benim kendi evimizde alıştığım gibi biblolar, sehpalar, çiçekler yoktu. Dümdüz bir evdi sanki. Duvarlar boş, masanın üstü boş. İnsana garip bir duygu veren ruhsuz bir ev. Bakışlarımdan ne düşündüğümü anlamış olmalı ki. Ne de olsa bekar evi, dedi babam ve ekledi. Sen otur, dinlenmene bak. Orada okuyabileceğin bazı gazete ve dergiler olacak. Ben de tıraş olup hazırlanayım. Kahve çay yapmak istersen her şey mutfakta, dedi ve minik banyoya yollandı. Arkasından evi kim temizliyor diye sordum. Haftada bir kadın geliyor diye seslendi banyodan. Orada oturacağıma evi dolaştım. Mutfak da minicikti ve bulaşık taşına yıkanmamış birkaç tabak ve bardak duruyordu. Sonra yavaşça yatak odasına geçtim. Orası da boş bir odaydı. Yatakla dolap dışında. Ve yatak darmadağınıktı. Babamın yatak yapmaktan hiç hoşlanmadığını gayet iyi bilirim. Çünkü biz annemle 3 gün için bir yere gidecek olsak, döndüğümüzde yatağını hep böyle karmakarışık bulurduk da annem çok gülerdi. Dağınık yatağa bakarken içim burkuldu. Hemen kolları sıvayıp yatağını topladım. Oraya buraya atılmış giysilerini dolaba astım. Sonra mutfağa geçip bulaşıkları yıkadım. Banyodan su sesi geliyordu. Duş alıyordu anlaşılan. Mutfakta işim bitince salona geçtim. Yerdeki gazete ve dergileri desteleyip bir köşeye koydum. Toz bezini bulup 3-5 parça eşyanın tozunu aldım. Bu arada babam banyoda işini bitirmiş odasına geçmişti. Oo diye bir ses yükseldi yatak odasından. Yeni yapılmış yatağı görmüştü. Az sonra salona geldi. Etrafa bir göz gezdirdikten sonra bana gülümseyerek baktı ve eve bir genç kız eli değdiği nasıl da belli oluyor dedi. Yine içim burkuldu ama ben de gülmeye çalıştım. Teşekkür ederim Serra dedikten sonra giyinmeye gitti. Odasından çıktığında pek şıktı. Spor ceketini ve kare yeleğini giymişti. Misler gibi tıraş losyonu kokuyordu. Haydi gidelim artık dedi saatine bakarak. Önce bir çiçekçiye uğrayıp çiçek yaptırdık. Gittiğimiz bir çatı katıydı. Bu nedenle de Ankara'nın ışıklar içinde görünümü gerçekten güzeldi. Ev sahipleri ise ilginç tiplerdi. Adam sakallı ve bıyıklıydı, entel havasında. Karısı uzun bir ev elbisesi giymiş, boynuna, kollarına bir dolu boncuklar takmıştı. O da entel havalıydı. Evlerini tam kendilerince döşemişlerdi. Yerlerde kilimler, yastıklar, her köşede bakırlar, duvarlarda türlü çeşitli resimler ve bol bol kitaplar. Aslında hoş bir evdi. Şelale Hanım, ev sahibesi, babamı görünce sanki beklemiyormuş gibi bir çığlık atıp boynuna sarıldı, öptü. Bu ne samimiyet. Sonra bana döndü. Kızın değil mi? Dedi dramatik bir edayla. Hayır, kız değil, büyükannesiyim, diyecektim az daha. Yani insanlar bazen öyle anlamsız sorular soruyorlar ki. Öteki konuklar yüksek sesle gülüşüp konuşuyorlardı. Babamla beni coşkuyla karşıladılar. Alışık olmadığım bir topluluk olmasına karşın değişik ve tatlı insanlardı. Onlar beni, ben onları süzüyordum. Beni adam yerine koyup bir sürü sorular sordular. Genç olduğum için uzaydan gelmişim gibi beni inceliyor, soru üstüne soru soruyorlardı. Kaçıncı sınıftasın, ne yapmayı düşünüyorsun? Babam geriye doğru yaslanıp piposunu yaktı ve kızım öykü yazarıdır. Geçenlerde bir öyküsü okul dergisine basıldı dedi. Önemsemezmiş gibi görünmesine karşın sesinde gizli bir övünme vardı. Bu büsbütün ilgilerini çekti. Ev sahibi, öyleyse yazar olmayı düşünüyorsundur değil mi Serra diye sordu. Henüz tam olarak ne yapmak istediğimi bilmiyorum dedim. Bunun üzerine Şelale Hanım, ama bir yeteneğin var. Bunu geliştirip yazar olmayı neden düşünmüyorsun diye üsteleyince bir an duraladım, sonra düşünmüyordu değilim ama geçinmek için bu yeterli olacak mı deyince ortalığı bir gürültü kapladı. Kimi gülüyor, kimi bağıra bağıra bir şeyler söylüyordu. Sonunda konuklardan yine sakallı bir adam, işte azizim dedi. Günümüz gençliğinin artık bizler gibi düşünmediğinin açık kanıtı. Bu bir övgü müydü, yargı mı pek anlayamadım. Ama Serra, dedi Şelale Hanım boncuklarını şıngırdatarak, her şey para değildir, sanat da önemli. Haklıydı, hem de çok haklı. Haklısınız dedim. Yazı yazmayı çok seviyorum ama güvencede olmayı da seviyorum. Yine bir gürültü koptu. Koca adamların ilgi odağı olmak hoşuma gitmişti. Sanki onlar gençti, ben çok daha yaşlı ve benimle tartışıp duruyorlardı. Peki senin arkadaşların da senin gibi mi düşünüyorlar? Şöyle bir düşündüm. Arkadaşlarımın neler istediklerini zihnimden geçirdim. Sanırım çoğu öyle. Yani hepimiz sanatın çeşitli dallarıyla uğraşmak isteriz ama böyle bir uğraşa vakit ayırabilmek için önce geçimimizi sağlamamız gerek. Dedikten sonra sevimsiz olmayı göze alarak devam ettim. Yaşam koşulları ortada. Bu tür düşündüğümüz için bizleri suçlar gibi konuşuyorsunuz ama bir tek ders kitabının fiyatını, bir tek defterin fiyatı ne kadar biliyor musunuz? Ki bunlar okula gidebilmemiz için en gerekli araçlar. Bir de bunun gerisini, diğer ihtiyaçları düşünürseniz. Babam konuşmaya katılmadan keyifli keyifli oturduğu yerde gülümsüyor, maç izler gibi bir bana bir onlara bakıyordu. Peki arkadaşların ve sen okul saatleri dışında müzikle, resimle, okumakla ilgileniyor musunuz? Örneğin bir modern dans grubuna katılıyor, bir müzik aleti çalmasını öğreniyor musunuz? Bu sorular üstüne kendimi tutamayıp güldüm. Biz nerelerdeydik, onlar nerede? Çok isterdik diye cevapladım soruları. İnanın hem de pek çok ama vaktimiz yok. Hele de ilkokulun ve lisenin son yıllarında hep giriş sınavları için kurslar, dersler. Hafta sonu gelse de dinlenelim diye değil, daha çok çalışabilelim diye düşünüyoruz. Bu durumda sorduğunuz güzel şeyleri nasıl zaman ayıralım dedikten sonra onları biraz daha aydınlatmayı düşünerek en rahat dönem ortaokul yıllarıdır ama o dönemde de öyle yüklü ödevler, bol bol ezberler veriyorlar ki ancak yetişebiliyoruz. Ben ki okumayı çok çok severim ancak yazın dilediğim gibi okuyabiliyorum. Koca kış boyu derslerden kalan zamanda okumak istediğimin pek azını gerçekleştirebiliyorum. Sonra da gençlerin kültürü eksik, güzel sanatlara ilgi duymuyorlar, kitap okumuyorlar diye eleştiriliyoruz. Diyerek tiradımı bitirdim. Bana yüklenmeyi bırakmış, şimdi bağıra çağıra aralarında konuşuyorlardı. Milli eğitimde reform şart azizim, diyordu az önce beni sorgulayan sakallı adam. Hoş insanlardı ama annemin arkadaşlarından ne kadar değişiktiler. Annemle babamın farklılıklarını, babamın da bu dostlarını tanıyınca daha da iyi anladım. Sıra yemeğe gelmişti sonunda. Bu habere çok memnun oldum çünkü karnım zil çalıyordu. Kocaman kırmızı beyazlı kareli bir örtünün üzerinde ilginç desenli toprak tabaklar, salata kaseleri vardı. Bir toprak sürahide su, diğer minik sürahide ise bir demet papatya kış ortasında bahar gibi duruyordu. Ne kadar güzel dedim. Babam tüm bu takımı şelale yaptı Serra, kendisi seramikçidir dedi. Böyle şeyler yapabilmek ne güzel. Şelale Hanım boynuna kırmızı bir peçete bağlanmış şarap şişesinden herkesin bardağına şarap koydu. Sonra da enfes kokular saçan bir tabak lazanyayı masanın ortasına yerleştirdi. Erimiş peynir, domates ve sarımsak kokusu iştahımı büsbütün kabartmıştı. Yemek boyu resim sergilerinden ve ressamlardan söz edildi. Konuklardan bir hanım arkeologmuş, sakallı adam mimar, ev sahibi ise babam gibi öğretim görevlisiymiş ama sanat tarihi profesörüymüş. Yemek süresince ve yemekten sonra konuştular, konuştular, konuştular. Bu arada iyi de dedikodu yapıyorlardı laf aramızda. Yok şu ressamda aslında iş yokmuş, yok o falanı taklit ediyormuş, yok öbürü havalar veriyormuş kendine son zamanlarda. Hani dedikodu kötü şeydi, entel takımı böylesine dedikodu yaparsa bizim gibi sade vatandaşlara kızılmamalı o zaman. Müthiş uykum gelmişti, ayrıca eve de geç kalıyorduk. Babamın gözünün içine bakıyordum ama o oralı değildi. Kendini kaptırmış konuşuyordu, konuşuyordu arkadaşlarıyla. Annemi merak edebileceğini hiç düşünmüyordu anlaşılan. Aklıma annemin babam hakkında söyledikleri geldi. Örneğin annem burada olsaydı saati asla kaçırmaz, evde bekleyeni düşünür ve vaktinde kalkardı. İçimi çekip beklemeye devam ettim. Bir ara artık dayanamayıp babamın yanına gittim. Baba, eve geç kalıyorum, annem merak edebilir dedim. Şelale Hanım oturduğu yerden Derya burada olduğunuzu bilmiyor mu diye sordu. Babam Serra'nın benimle olduğunu biliyor deyince iyi ya o zaman merak etmesi için bir neden yok deyiverdi. Oh ne kadar da rahattılar. Az önce yazdığım gibi hoş insanlardı ama insan onlar gibi olmayınca bu rahat hallerine uyum sağlamak güç olurdu herhalde diye düşündüm. Babam nihayet benim sıkıldığımı farkına varabildi ve istemeye istemeye saatine baktı. Serra'yı eve götürmem gerek dedi. Aa olur mu daha erken dedi Şelale Hanım. Oysa saat 2'ye geliyordu. İstersen Serra'yı bıraktıktan sonra yine gel. Yok yok artık gidelim diyerek babam piposunu tablanın kenarına vurunca vazgeçmesin diye hemen ayağa fırladım. Vedalaşırken seni yine bekleriz Serra dedi Şelale Hanım. O sakallı adamla başarılar dilerim Serra, öykülerini yazmaya devam, her şey karşının ateşe devam, dedi yumruğunu sallayarak. O haliyle çok tatlıydı. Dışarısı adam akıllı soğuktu. Eve gelene dek arabada uyukladım. Pencerede ışık vardı. Zavallı annem oturmuş beni bekliyordu anlaşılan. Babam beni yukarı çıkardı. Kapının önünde öptü ve seni yine arayacağım diyerek merdivenler dinlerken ben de anahtarımla kapıyı açıp usulca içeri girdim. Yatıp uyumaktan başka bir isteğim yoktu o anda. Bir acele soyunurken annem geldi. Tabii uyumamış, beni beklemişti. ''Güzel vakit geçirdin mi?'' diye sordu. ''Evet'' dedim esneyerek. ''İyi'' dedi. ''Şimdi yat uyu, yarın bana anlatırsın.'' Gözlerin kan çanağına dönmüş. Sesinden bu yaşta bir kızın bu saati kadar ayakta tutulmasını onaylamadığı seziliyordu ama kendini tutup bir şey söylememişti. Yatağıma girdiğimde babamla birlikte olduktan sonra eve geldiğimde duyduğum o delice hüznü yaşamadığımın farkına vardım. Demek artık bu buluşmalara alışıyordum. Yani sevinçten göbek atmıyordum ama insanın içini açtan o hüzün yoktu. 25 Aralık 1989. Anneannemler yılbaşı için bize geliyorlarmış. Ne iyi. Yılbaşında annemle yalnız kalmayacağız. Ne de olsa babamsız ilk yılbaşım olacaktı. Anneannem de bunu düşünmüş olmalı ki dedemi önüne katmış geliyor. Anneme yılbaşı gecesi için bir otelde yer ayırtmasını söylemişler telefonda. İşte bu muhteşem olacak. Güzel bir otelde, büyük bir ihtimalle Hilton'da hep birlikte yemek yiyip özel yılbaşı programı izleyeceğiz. Bu pazar yeni bir öyküye başladım. Bora'nın araba kazasını, tabii isimleri değiştirerek yazmaya koyuldum. Ağır gidiyor ama olsun. Son edebiyat kolu toplantısında yeni bir öyküye başladığımı Selin ablayı söyleyince, bitirince haber var, okumasını yapalım, dedi. Eğer bunu da beğenirlerse, ikinci öyküm de basılırsa harika olacak. Konusundan azıcık Özge abiye söz ettim, beğendi. Galiba bu iş olacak. Harika, harika. Anı defterim de bitiyor. Yeni bir defter almam gerek. Yarın köşedeki kırtasiyeciye gidip anı defterlerine bakacağım. Şöyle süslü, neşeli, pembeli bir şey olsun istiyorum. Ama bu defteri ömrüm boyu saklayacağım çünkü çok özel bir defter oldu. 31 Aralık 1989. Dün gece ilginç bir rüya gördüm. Yine Kospu babamlaymışız. Bu kez ben onu değil, o beni yanına çağırıyormuş da gitmişim. Hemen geldim diyormuşum. Merak içindeymişim ve beni niye çağırdığını soruyormuşum. Seninle konuşmak istediğim bir şey var Serra, diyormuş bana. Gel otur yanıma. Yanına oturuyormuşum. Yüzünde ne kadar ciddi bir ifade varmış bu kez. Bak canım, biz artık buradan gidiyoruz. Onun için seninle bir daha buluşamayacağız. Neden diye feryat ediyormuşum. Yavaşça, çünkü artık bana ihtiyacın kalmadı, diyormuş. Hiç de değil, diyormuşum panik içinde. Bak canım, beni dinle. Sen artık güçlüsün. Düşlerin yardımına ihtiyacın yok. Bu yıl bana gereksinimin vardı, bu nedenle ben yanındaydım. Ama artık kendi ayaklarının üstünde duracak hale geldin. Şimdi, böyle olduğuna göre, hala bana dayanırsan, koltuk değneklerine dayanarak yürüyenlere benzersin. Oysa senin artık o koltuk değneklerini atma zamanın geldi. Sorunlarını kendi başına çözecek güçtesin artık. Ama ben seni çok seviyorum Kospi Baba, diyormuşum gözlerim dolarak. Ben de senin canım, diyor Kospi Baba. Ben de seni. Birbirimize sevgimiz olduğu gibi kalacak. Ama ben her derdimi seninle çözüyordum. Bak tatlım, aslında kendin çözüyordun da ben düşünmene yardımcı oluyordum. Sorunları benim çözümlediğimi zannediyordun ama onlarla asıl baş eden sendin. Biraz desteğe gereksinimin vardı, o kadar. Artık bu gerçeği görmen gerek. Sorunlarını sen baş ettin, ben değil. Nelerin altından kalktın, bir düşünsene. Sahi, düşününce ben nelerin altından kalkabilmiştim. Kospi babam söyleyene dek bunun hiç de farkında değildim. Birden kendimi güçlü hissediyorum. Kendi sorunlarını yenmekle kalmadın diye devam ediyormuş Kospi Baba. Annene de destek oldun. Onu sorunlar yaratıp bir de sen üzmedin. Evet, üzmemiştim. Bu da doğruydu. İşte onun için birbirimizi yine seveceğiz ve hep anacağız. Ben hep senin anılarında olacağım ama artık bana ihtiyacın yok ve ben de senin bunun bilincinde olmanı istiyorum. Artık güçlüsün ve kendi ayaklarının üstünde durup pek çok sorun çözümleyebilirsin. Öyle şeylerden geçtin, bu sınavı öylesine iyi notlarla verdin ki olayların seni üzüp hırpalamasına karşın güçlendin ve bu deneyimler sayesinde bundan böyle göğüsleyemeyeceğin sorun yok. Buna gönülden inanıyorum Serracığım. Birbirimize sarılıyoruz, onu doyasıya öpüyormuşum. Tamam mı canım, diyormuş konuşmamızın başından bu yana ilk kez gülümseyerek. Anlaştık mı? Anlaştık Kospi Baba, diyor ve kendimi tutamayarak ekliyormuşum. Ama seni ömrüm boyu unutmayacağım. Ben de seni Serracığım ve uzaklarda da olsam seni hep gözleyeceğim, derken sanki o kocaman gözleri buğulanıyormuş. Teşekkür ederim Kospi Baba. Bana verdiğin sevgi için, tüm yardımların için çok teşekkür ederim. Uyandığımda hala teşekkür ederim Kospi Baba, teşekkür ederim diye mırıldanıyordum. Yanaklarımsa sırılsıklandı. İçimde buruk bir sevinç vardı. Sanki çocukluğumun bir parçası daha kopup gitmiş, buna karşın büyükler dünyasına bir adım daha atmıştım. Hem hüzünlüydüm hem sevinçli. Büyüme sancıları dedikleri bu olmalıydı. Uzun bir süre rüyanın etkisinde kaldım. Onunla konuştuklarımızı kafamda evirip çevirdim. Sabaha karşı tekrar uyuyakalmışım. Az sonra otele gideceğiz. Anneannemle annem odalarında giyiniyorlar. Dedemse televizyon izliyor. Ben çoktan süslenip püslendiğim için onları beklerken bu satırları yazıyorum. Defterimin son sayfaları bunlar. Kospi Baba gibi bu özel defterden de ayrılıyorum artık. Yeni bir deftere başlayacağım. Dün kırtasiyecede tam istediğim gibi bir defter bulup hemen aldım. Şu anda masamın üstünde gıcır gıcır duruyor. Ayrılıklar ve yeni başlangıçlar. Eski defterler, yeni defterler. Geçmiş günler, gelecek günler. Az önce babamla Cüneyt aradılar. İkisi de yeni yılımı kutluyorlar. Cüneyt yarı yıl tatiline gelebiliyormuş. Lay lay lom. Yeni yıl için bazı kararlar aldım. Yeni yılda beni bekleyen güzel şeyleri düşünüyorum. Önce anneme daha çok yardımcı olmalıyım. Evde, ev işlerinde. Başladığım öyküyü bitireceğim ve yazmaya devam edeceğim. Ateşe devam. Üniversite için araştırma yapmaya başlayacağım. Meslekleri ciddi ciddi araştıracağım. Notlarımı yüksek tutmaya çalışacağım. Artık ne kadar olabilirse. Gelecek yıl okul dergisine çalışmak için Özge abiye başvuracağım. Ondan artık eskisi kadar korkmuyorum. Cüneyt yarı yıl tatiline geldiğinde üzülmemeye çalışacağım. Çünkü ben de baharda İzmir'e gidebilirim. Okulda bazı arkadaşlara karşı daha sabırlı olmaya çalışacağım. Bu bazen zor olacak. Ve mutlu olmaya çalışacağım. Çünkü mutlu olmak istiyorum. Varayo üzülmeyeceğim. Annemi seviyorum. Babamı da seviyorum. Anneannemle dedemi seviyorum. Cüneyt'i seviyorum. Ayşegül ve diğer arkadaşlarımı da seviyorum. Ve Kos babamı çok, çok seviyorum. Hepsini çok seviyorum ve mutlu olacağıma inanıyorum. Kitabın sonu 28 Aralık 2007, sayfa 204.